Ayrım 7.
Sayfa 88. Birbirlerinin zayıf yönlerini biliyor, ince ince Hacivat ile Karagözvari atışıp duruyorlardı. Onların tartışmalarını dinlemek çok hoşuma gidiyordu. Ali Kemal'de özellikle joint çektikten sonra ortaya çıkan hafif bir paranoya vardı. Bir gün üçümüz oturmuş joint içiyorduk. Esrar kan şekerini düşürdüğü için arkasından tatlı bir şeyler yemek oldukça iyi gider. Biraz bu nedenle biraz da pis boğazlığımdan çikolata alalım diye tutturmuştum. Ali Kemal paranoyakça "Tatlı istersek bakkal Esrar içtiğimizi anlamaz mı?" diyor ve ben gülmekten yerlere yatacakken Sarkis "Bari bozuk para verme, parayı da sinyal parası sanar" deyiveriyordu. Sinyal parası demek tinerci çocukların veya eroinmanların sokaktaki insanlardan topladığı 5-10 binliklerdi. Sarkis'in bu tür hazır cevaplığı bizi hem güldürüyor hem de bir yerlerime batıyordu. Ali Kemal'in değil ama benim param gerçekten sinyal parasıydı. Artık Hakan'la birlikteyken olduğu gibi para bulamıyordum. Ya tanıdıkların 5 bin 10 binlerini alıyordum ya da tanımadıklarımı sinyal çekiyordum. "Affedersiniz efendim, acaba 10 bin liranız var mı? Benim yol param kalmamış da." Küfreden de oluyordu, "Utanmıyor musun?" diyen de. Utanıyordum ama utanmak hastalıktan, krizden daha katlanılır bir şeydir demek istiyordum. O karın ağrılarını, kemik ağrılarını siz bilemezsiniz demek istiyordum. Tamam, bir dahaki sefere çantanızı alır kaçarım demek istiyordum. Ama cevap vermeye hakkım yoktu çünkü dileniyordum. Ve aslında 10 bin 10 bin yüzlerce insandan para istemek, aşağılanmayı kabul etmek dünyanın en zor işidir. Meslek olarak dilenciliği seçmemişseniz yapamazsınız. Ama eroinmansanız eroine para yetiştirmenin topluma veya kendinize en az zarar veren tek yoludur bu. Çünkü çalışamazsınız. Çalışsanız bile paranız hiçbir zaman eroine yetecek kadar olmaz. Her geçen gün bir gün öncesinden daha fazla maddeye ihtiyaç duyarsınız. Çılgın bir girdaptır bu ve işin en kötü yanı sanıldığı gibi iğneyi çakınca dünya toz pembe olmaz. Her şeyi unutup hülyalara dalamazsınız. Aksine her şeyi olabildiğince çıplak, bütün çirkinliğiyle fark edersiniz ama kendinizi dışarıda, olayları bir camın ardında seyrediyor sanırsınız. Sizi pek fazla rahatsız etmez olup bitenler. Direkt size sataşan olmadıkça kimseyle alışverişiniz olmaz. Ailenize, sevgilinize, hiç kimseye ihtiyacınız kalmaz. Sanırım beni yanıltan, kandıran yönü buydu. H'ten önce hep birilerine, birilerinin sevgisine ihtiyaç duydum. Yalnızlıktan korktum, kaçtım. Ama H ile yalnızlık hiç ama hiç koymuyordu. Kimse beni üzemiyordu. Beni sevdiğini söyleyen, beni sever görünen insanlar vücuduma ve psikolojime o kadar zarar verdiler ki, yüzümdeki façaların yanında iğne izleri o kadar masum kalıyordu ki, H'i bırakıp tekrar o sevgi kaosuna dönemiyordum. Ailem okulu da bırakmamın ardından benden ümidi tamamıyla kesti. Annem şimdiye kadar para vererek üstüne düşeni yaptığını sandığı gibi şimdi de para vermeyerek beni H'ten uzak tuttuğunu sanıyordu. Halbuki onun sayesinde para kavramı para psikozuna dönüşmüştü. Bizimkiler tam olarak nerede yanlış yaptılar? Bunu çözebilmiş değilim ama eğer bir çocuğum olsaydı ona para denen zırvalıktan hiç bahsetmezdim. Hele doktor ol, para kazan, yaşlandığımızda bize bak hiç demezdim. Sokakta para için birbirlerini düzen insanları görmesin diye belki evden çıkarmazdım. Hatta tıbben sakıncalı olmasa karşı cinsten bir çocuk daha doğurur, onları çiftleştirir, topluma ihtiyaçları kalmasın diye her şeyi yapardım. Ne bileyim, adını koyamadığım o kadar çok yanlış var ki bana doğurmamı değil ölmemi, öldürmemi söylüyor. Belki bunu iflah olmaz bir inatçı olduğum için söylüyor olabilirim ama böyle düşünüyorum işte. Yaşamak bu kadar dürüst olmamayı gerektiriyorsa ben oynamıyorum. Bunları Ali Kemal'e söylediğim zaman Esrar'la sakinleştiğimi bildiğinden hemen bir joint sarıyordu. Ardından televizyonda absürt bir şeyler seyredip mesela TGRT kanalından ölmem gerektiğini unutturuyordu. Çaktırmadan terapi yapıyordu. O zamanında birçok çeşit uyuşturucu denemiş, şimdi ununu eleyip eleğini duvara asmıştı. Yaşamıyla barışık, sessiz, sakin, resimleriyle mutlu yaşayabildiğini söylüyordu. Önceleri benim paketlerden toplu iğne başı kadar ey çalıp bu kadar maddenin burundan bile olsa yeterli olabildiğini savunuyordu. Gerçekten de nasıl yapıyorsa o kadarcıkla kafa yapabiliyordu. Yıllar ona yetinmeciliği öğretmişti. Aynı şeyi benim de yapabileceğimi sanıyordu. Ben Pollyanna olmaya yaklaşamadım ama sık sık yaptığım ziyaretler Ali Kemal'in beyaz paketlere karşı olan mücadelesini zayıflatmaya başladı, afinitesini arttırdı. H aldığının ertesi günü hafif bir anksiyete yaşadığını söylüyordu. Bu ertesi günlerden birinde Sarkis'le atışmaları biraz abartılı olmuş, Sarkis en azından iki günde bir gerçekleşen ziyaretlerini kesmişti. Üstelik öfkesinin hızını kesememiş, Ali Kemal'le ortak birkaç arkadaşına uğrayıp küçük dedikodular yapmıştı. İkisi de tam anlamıyla şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmış karı koca psikozu yaşıyorlardı. Gülüyorduk ama yıllarca süren bir dostluk birdenbire sona ermişti. Sanki buna biraz da benim varlığım sebep olmuş gibiydi. Çünkü Sarkis de bende olduğundan daha çok kadınca hisler ve kaprisler açığa çıkıyordu. Benim Ali Kemal'e sığınışımda cinsel bir yan arıyor, anlayamıyor, kıskanmamazlık edemiyordu. Ben ise aseksüel olmaya çalışıyordum. Ayrıldıktan sonra Hakan bana kimseyle yatıp yatmadığımı sorduğunda hayır dedim, kimse olmadı. Aslında İstanbul'a geldiğim gece deliler gibi içip gitarcıyla tanıştığım dazlak bir basçıyla Ortaköy'de bir evin bahçesinde sevişmiştim. Çamaşır ipinin üzerinde ne varsa aşağıya indirip üstünde yatağımızdaymışız gibi rahat takılmıştık. Ama Hakan aseksüel olmamı istiyordu. Ben de öyle olurum bari, ne yapalım? Zaten artık aşık olamıyorum. Aşık olmayınca da seks. Tabii maganda ağırlıklı toplumumuzun gönlü bir kadının yalnız kalmasını hiç kaldıramıyor. Sürekli çevremde kurtulmaya çalıştığım budalalar oluyor. Yanımda ya göz yaşartıcı sprey ya da kelebek taşımak zorundayım. Onlar var diye evde oturup yalan rüzgarını seyredecek değilim ya. Gene barlara gidip içiyorum, gene otostop çekiyorum. Yalnızlığımla barışmam zor oldu ama katillere inat yalnızım ve hiç de şikayetçi değilim. Şikayetim sevgisizlik. Yanımda konu mankeni gibi bir sevgili taşıyacağıma yalnız olurum. Sömürmediğimden, sömürülmediğimden emin olurum daha iyi. Hele Hakan gibi hala ergenlik aşkları yaşayan, insanların hayatıyla oynayabilen bir piçe rastlama riskini hiç göze alamam. Ama sonra aşık olmadığım halde ressam dostuma yaptıklarımı düşününce kimseyle arkadaş olmamam gerektiğini canım acıyarak fark ediyorum. Ben bile nasıl bu kadar soğukkanlı olabildiğimi anlamıyorum. Ama sanırım kimseye katil demeye hakkım yok. Çünkü asıl cinayet işleyen benim. Ali Kemal'in durumu gittikçe vahimleşiyordu. Artık beni görür görmez kendi küçük payını ister olmuştu. Vermemezlik edemiyordum. Cimrilik yapıyormuş gibi olmaktan korkuyordum. Çünkü Ali Kemal bana karşı her zaman çok cömert olmuştu. Öyle ya da böyle artık iki günde en az birine yapar hale gelmişti. Hala hastalanmayacağını öne sürüyordu. Gerçekten de hiçbir zaman hastalanmadı. Çünkü hastalanacak fırsat bulamadı. Başından saçma sapan bir evlilik geçmişti ve eski karısı tarafından ona uzaktan bile gösterilmeyen bir oğlu vardı. Oğluna olan özlemini hep kamufle etmeye çalışıyordu. Ama televizyonda 5-6 yaşlarında bir velet görse agresifleşiyor, Pollyanna yerini Freddy'ye bırakıyordu. Eski karısı çocuğu Ali Kemal'in çevresindeki uçuk arkadaşlarını bahane ederek göstermiyordu. Kadının mentalitesi çocuğun Sarkis gibi insanlarla muhatap olması halinde onlardan biri olacağı sonucunu getiriyordu. Ali Kemal de böyle bir mantıkla savaşamıyordu. Çünkü böyle düşünen sadece karısı değildi. Toplum kadından taraftaydı. Fakat kadın fazla ileri giderek Yahudi sevgilisiyle beraber çocuğu alıp yurt dışına yerleşti. Ali Kemal bunu öğrendiğinde yanındaydım ve bir insanın yarım saat içinde nasıl yok olabileceğini, nasıl çok iyi bileceğini izledim. Moral vermek için hiçbir şey söyleyemiyor, aksine varlığımdaki negatiflikle onu daha fazla üzüyordum. Bir ara "Boş ver, oğlan biraz daha büyüsün, bu sefer de biz gider kaçırırız" gibi anlamsız bir söz söyleyecek oldum. Kafasını kaldırıp gözlerimin içine baktı ve "Gabris'e bile sahip çıkamadım, artık gelmiyor" dedi. O gün onu yalnız bırakıp kaçtım. Artık hiç kimseye bulaşmıyor, özellikle yalnız olmaya çalışıyordum ki bir gün yolda Şadiye ile karşılaştım. Şadiye son 2 yılda en az 7-8 defa overdose'dan ölmüştü. Herkes nedense sürekli ölüm haberini bekliyor, o da inadına kaybolup kaybolup yeniden ortaya çıkıyordu. Sözde bana karşı olan nefretini yenmişti ama her nedense her karşılaşmamız olaylı bir şekilde bitiyordu. Kendimi ona karşı suçlu hissediyor, ne kadar kızgın olursam olayım her görüşümde kilitlenip kalıyordum. Yine aynı şey oldu. Beyoğlu'nda sinyal çekerken gördüm onu. Merhaba, ne haber faslından sonra evsiz olduğunu, otelde kaldığını öğrendim. Benim için hapishanem otelden daha iyidir diyerek onu alıp karşıya götürdüm. Karşıda 2 gün ense yaptıktan sonra ikimiz de krize girmek üzereyken kendimizi Beyoğlu'na attık. Tarabya'daki evde o ilk şoku yaşadığımdan beri sakatlığını görmemeye çalışıyordum. Ama Şadiye bazen bunu insanların gözüne gözüne sokmaktan zevk alıyor, kullanmakta hiç sakınca görmüyordu. Özellikle sinyal çekerken koltuk değnekleri çok işe yarıyordu. Para bulması kolay olduğu için H'i hiç eksik olmuyordu. Malı olduğunda diğer eroinmanlar gibi bencillik yapmıyor, benimle hatta herkesle paylaşıyordu. O gün annesigil ona ev tutsun diye yüklü bir miktar para yollamıştı. Paranın hepsinin anında H'e çevirdik. Ben evden çıkarken annemle tartıştığım için tekrar eve dönemiyor, Şadiye'nin yanında üçüncü bir koltuk değneği gibi dolaşıyordum. Şadiye bunu aldığı mala bağlıyordu ama ben Şadiye'ye ufak da olsa destek oluyorum sanıyordum. O gece paraya kıyıp güzel bir otelde sabaha kadar takıldık. Şadiye H'den önce diazem de aldığı için habire taklaya geliyor, ben onu ayıltmak için uğraşmaktan kafa yapamıyordum. Şadiye eskiden beri ters damarına denk gelirseniz dayak bile yiyebileceğiniz kadar sert olmayı becerebiliyordu. Koltuk değnekleriyle polis komiserine saldırdığı bile olmuştu. Ama H sayesinde artık katlanılmaz duruma gelmişti. Sürekli saldırgan ve paranoyak takılıyordu. Ben sabretmeye karar vermiştim. Zaten onu bu durumda bırakamazdım. Takladan her çıkışında bir bahane bulup beni azarlıyordu. Ben de iğnesini veriyor, tekrar taklaya gelince rahat bir soluk alıyordum. Bu böyle 2 gün sürdü. İkinci gün biraz insan içine çıkmaya karar verdik. Barda eski bir arkadaşımı görüp onunla bir iğne yapacak oldum. Arıza Hatun gözlerimin içine bakarak, "Kimde H varsa ona takılıyorsun," deyiverdi. Artık bu laf benim sabrımı bile zorladı. Sinirlenmiştim. Kendi yoluma gitmeye hazırlanıyordum ki Gülay geldi. Gülay birkaç sene öncesine kadar milleti peşinden koşturan hoş bir kızcağızdı. Zamanla ağır bir şizofren haline geldi. Ben o kadar insan arasında H'in iyi geldiği kişi olarak bir tek Gülay'ı gördüm. H onu normal bir insan gibi yapıyordu. Hiçbir şey kullanmadığı zaman dünyayla ilişkisini koparıyor, kimseyle konuşmuyor, kim elinden tutup götürürse gidiyordu. O gece de başında bir sürü yamyamla öylece oturuyordu. Onu öyle bırakamazdık. Böylece ben yine Şadiye'den kurtulamadım. Otele geri döndük. Kendi iğnemizi hazırlarken Gülay'a da yapalım yapmayalım mı diye konuştuk. Ve zaten Gülay ağzını açıp kendi fikrini beyan etmediğinden hiç denemedik. Biz kendi iğnemizi yapıp tatlı bir uykuya gömülmüştük ki sabaha karşı Gülay uyanıp beni de uyandırdı ve konuşmaya başladı. Konuşması benim için çok sevindiriciydi ama o da iğne istiyordu. Önce ne yapacağımı bilemedim. "Emin misin Gülay? Kendini nasıl hissediyorsun? Daha kötü olmanı istemem," dedim. Bir aydır kapalı musluk sendromu yaşayan Gülay gayet mantıklı görünüyor, kocaman gözlerini gözümün içine dikmiş sömürü yapıyordu. Şadiye'yi uyandırmaya gerek görmedim çünkü bir şey söyleyebileceğini sanmıyordum. Uyku mahmurluğuyla malı kaynattığımız kapağa biraz fazla döktüm. "Neyse," dedim, "fazlasıyla kendime ve Şadiye'ye de birer iğne hazırlarım." 2 gündür bu işi o kadar çok yapmıştım ki benim için garip hiçbir şey yoktu. Ben tuvalette malı kaynatmaya uğraşırken Şadiye uyandı. Ne yaptığımı sordu. Gayet sakin, "Gülay'a iğne hazırlıyorum," dedim. "Vay efendim, ben geceleri gizli gizli Şadiye'nin malını çalıyormuşum. Bunu yapmama hiç gerek yoktu çünkü mal genelde benim üzerimde oluyor ve Şadiye 2 gündür hemen hemen hiç ayılmıyordu. Zaten fazlasıyla iğne yapıyorduk ama Şadiye sapıtmıştı bir kere. Çantamı kapıp "Yeter be," diyerek kaçacak oldum. Kapıyı kilitleyip "Soyun, üstünü arayacağım, malı sen çaldın," demeye başladı. Artık benim sigorta da atmıştı. Bağırışmalarımıza bütün otel uyandı ama Şadiye kapıyı hala açmıyordu. Çantamı ve ceplerimi boşalttım. Bir an önce bu hatundan kurtulmak istiyordum. O ise iyice psikopatlaşmış, "Otur, konuşacağız, hiçbir yere gidemezsin," diyordu. Gözlerindeki delice ışıltı beni iyice korkutuyordu. Otel görevlileri kapıyı yumrukluyordu. Daha fazla dayanamayıp kapının camını aşağı indirdim ve kapı açıldı. Kendimi nasıl dışarı attım bilmiyorum. Saat sabahın 5'iydi, Ali Kemal'den başka gidecek yerim yoktu. Anlattıklarım Ali Kemal'i de çok sinirlendirmişti. Günlerce onun evinde kalmış, tek bir çöpüne dokunmamıştım. Belki hırsızlık yapabilirim ama arkadaşlarımın herhangi bir şeyine el sürmek, ne kadar kötü olursam olayım, bana göre bir şey değildi. Bunu Ali Kemal de biliyordu ve benim halim onu da üzmüştü. Aradan 1-2 gün geçmişti. Yanımda bir erkek arkadaşımla Beyoğlu'nda yürürken Maganda'nın biri koşup popoma bir çimdik attı ve gülerek kaçtı. Ne yanımdaki vatandaş ne de ben bir şey yapabildim. Öylece kala kalmıştım. Tam bu sırada kulağıma atılan bir kar topuyla beynim iyice döndü. Ben hiç kimsenin hiçbir şeyine karışmaz, kimseyle uğraşmazken nedense herkes benimle uğraşıyordu. Ağlayarak ve deliler gibi koşarak Ali Kemal'e gittim. Kapıyı açıp beni yine ağlar halde gördükten sonra ben ondan şefkat beklerken o da bana fırçayı basınca tamamıyla koptum. Bütün bunlara benim sebep olmuş olabileceğimi söylüyordu. Yani ben bir şekilde insanların popoma çimdik atmasını, benimle uğraşmasını istiyormuşum. İşte o noktada koptum. Sabaha kadar karlar altında sokaklarda dolaştım durdum. Sadece kendime acıyor, artık ölmek zamanıdır diye düşünüyordum. Dönüp dolaşıp hep aynı şeye takılıyordum. Çevremde insanlar olsun, insanlar için varlığımın bir anlamı olsun, herkes beni sevsin. Veya eroin olsun, insanlara olan mecburiyetimi unutayım, kendi kendime yeteyim istiyordum. Çocukken bana hep yaşına göre olgun bir kız derlerdi. Hep en büyük bendim. Benden küçüklere örnek olmak zorundaydım. Okulda başarılı olmak zorundaydım. Yanlışlık, yaramazlık, afacanlık yapamazdım. Konuşmaya başlar başlamaz düzgün cümlelerle Anadolu'da geziyor olmamıza rağmen İstanbul Türkçesiyle konuşuyordum. Böyle bir çocukluğun ardından ergenliğimle birlikte denge bozuldu. Çünkü büyük bir ihmal, unutulan bir şey vardı. Sevgi. Ben de bu açığımı hep dışarıda karşılamaya çalıştım. Başvurduğum her duvar için başımda bir yumru oluşmuştu. Ama artık yumru oluşabilecek normal bir zemin kalmadığından ya da beynim yekpare bir yumru haline geldiğinden olsa gerek insanlardan uzak durmaya, en fazlası minimum düzeyde ilişki kurmaya karar verdim. En son Ali Kemal'den ağzımın payını almış, arada bir Judas barda yaptığım geyikler dışında ben de bir cins Gülay halini almıştım. Hatta bazı günler sadece otostop yaptığım insanlarla ve torbacılarla alışverişimde konuşuyordum. Evdekiler ise benimle konuşmuyorlardı. Bu asosyallik benim gibi bir insan için çok vahimdi ama kendimi zorluyor, kendimden başka kimseye zarar vermemeye çalışıyordum. Fakat Ali Kemal daha fazla dayanamayıp beni tekrar buldu. Özürler diliyor, ilişkimizin devam etmesini istiyordu. En azından son bir resim için modellik yapmamı, sonra istersem yine konuşmayabileceğimi söylüyordu. Fazla inat edemedim, onunla olmak bana da iyi geliyordu. Bu son resim nü bir çalışma olacaktı. İğnemi yapıp tuvalin arkasında yerimi aldım. Ali Kemal bu sefer her zamankinden daha dikkatli ve yavaş çalışıyordu. Eskiden elinde fırça, sürekli çene yarıştıran bu adam bu kez hemen hemen hiç konuşmuyordu. Artık benden istemiyor, kendi içini kendi alıyordu. Resme şöyle bir bakacak oldum. Bütün resim kıpkırmızı, kan rengiydi. Tekrar annemlerin yanına dönmüştüm. Onlarla mümkün olduğu kadar az muhatap olmaya çalışıyordum. Hemen hemen hiç para vermiyorlardı. Ben de karşıya geçecek oldum mu otostop yapmak zorunda kalıyor. H parasını sinyalle topluyordum. Kendimi tamamıyla bırakmıştım. Sadece daktilomun başında kendimi iyi hissediyordum. Yaptığım otostopları küçük öyküler haline getirmeye çalışıyordum. Örneğin şehir atları vapuruyla kendimi Kuzguncuk'a bıraktırışımı çok hoş bir öykü haline sokmuştum. Aslında olayın gerçeği de yeterince komikti. O zamanlar köprü yanmamıştı ve ben okula devam ediyordum. Kuzguncuk'ta oturan, okuldan tanıştığım bir arkadaşıma gidecek, ertesi günkü sınavım için onun mikroskobu ve preparatıyla çalışacaktım. Fakat önce gitarcıda birkaç bira içmeye karar verdim. Tabii her zamanki gibi birkaç biranın sonu gelmedi ve son vapura kaldım. Yalnız gitmek zor geldi, benimle gelmesi için Şadiye'yi kandırdım. İkimiz de bayağı sarhoştuk. Benim üstümde kısacık bir etek vardı. Bir başka sarhoşun başımıza bela olması fazla uzun sürmedi. Bol küfürlü bir kavga patlak verdi. Felaket meraklısı halkımız da işin içine burnunu sokmakta fazla gecikmedi. Sonuçta Şadiye ve ben sarhoştuk ve bu durum nasıl oluyorsa oluyor bizi suçlu duruma düşürüyordu. Bir anda kendimizi kaptanın yanında bulduk. Ben o kafayla anlatmaya başlamışım. Kocamla sorunlarından tutun da ertesi gün sınavına gireceğim profesörün oğlunun nişanlısıyla evlenişine kadar her şeyi anlatmışım. Bu arada vapur Kadıköy'e yanaşıp yolcuları boşaltmış, tekrar Beşiktaş'a seferini yapmış, demir atmaya hazırlanıyordu. Fakat kaptan amcanın yüreği bizi o halde bırakmaya el vermedi ve Kuzguncuk iskelesine kadar bizi götürdü. Orada tanıdık bir taksiye bindirip bizim sağ salim eve gitmemizi sağladı. Ertesi sabah okula gitmek için evden çıkmıştık ki önümüzde bir taksi durdu ve sivil kıyafetler içinde kaptan amcamı tanıyamadım. Hiç tanımadığım bir adam bana sınavımda başarılar diliyor, hakkımda her şeyi biliyordu. Şaşkınlığımı görünce kendini tanıtıp başım derde girdiğinde onu bulmamı söyleyerek ayrıldı. İyi ki hala böyle insanlar var diyerek okuluma yollandım. Yine bir başka otostopta gayet seçkin bir vatandaşın farkında olmadan esrar içmesine vesile oldum. Kardeşimle Bodrum'a gidiyorduk. Sigara paketimin içinde bir tane esrarlı sigara vardı. Unutup arabanın içinde dolu Samsun'u yaktım. Arabanın içi bir anda duman altı oldu. Bu arada şoför bey ilk defa Samsun içen bir bayan gördüğünü söylüyordu. İçimden ya esrarlı Samsun içen bir bayan görmüş müydünüz demek geçiyordu. Bir kere yakmıştım. Tekrar söndürmemin daha çok dikkat çekeceğini düşündüğümden söndüremiyordum da. Adamcağız hiçbir şey fark etmedi ama bayağı duman altı oldu. Bizi indirdikten sonra yola nasıl devam ettiğini hala çok merak ediyorum. Daha böyle yüzlerce otostop ya da vapur stop hikayem vardı ama çok çabuk sıkıldım. Korkunç bir boşluk yaşıyordum. İçimde acayip bir enerji birikimi vardı ve nasıl deşarj olacağımı bilmiyordum. Gün geçtikçe daha asosyal oluyordum. Tek arkadaşım Ali Kemal'di ve nedense ondan nefret etmeye başlamıştım. Garip bir şekilde ondan kurtulmam gerektiğini düşünüyordum. Beni seviyor olması, her şeyime katlanıyor olması sinirlerime dokunmaya başlamıştı. H'in benim karakterimi değiştiremeyeceğini sanıyordum ama galiba değişiyordum. Şadiye kadar olmasa bile ben de agresifleşmiştim. Bunun farkına varmam daha çok moralimi bozuyor, kendime acıyayım mı, nefret mi edeyim bilmiyordum. Annemlerin duygu sömürüsü dengemi iyice alt üst ediyordu. İçimde kocaman bir şiddet isteği vardı ve bunu engelleyemiyordum. Birilerine zarar vermekten çok korkuyor ama diğer taraftan da şiddetin beni rahatlatacağını düşünüyordum. Rutin olarak H'den kurtulma denemelerine girişiyordum. Kendimi eve hapsedip binbir zorlukla kriz atlatıyor, kendime gelir gelmez Taksim'e gidip yine H'e yazılıyordum. H'siz hayat o kadar anlamsız geliyordu ki normal insanların dürtülerinden o kadar uzaktım ki hiçbir şey zevk vermiyordu. Yemek, içmek, gezmek, seks korkunç anlamsızdı. Kafamdaki vitesi hükmedemiyor, bir türlü geriye alamıyordum. Tek çözümüm İstanbul'dan uzaklaşmak olduğunu düşünüyordum ama parasızlık gibi mühim bir handikapım vardı. Annemler bana olan güvenlerini tamamıyla yitirmişlerdi. Onlara göre sırf inatçılığımdan bırakmıyor, onlara kötülük yapmak istiyordum. Hiç patlıcan yememiş birine patlıcanın tadını nasıl tarif edemezseniz, hiç H almamış birine de H'den ne anladığınızı anlatamazsınız. Yine de anlatmaya çalışıyordum. O bir pil gibi diyordum. Pilim boşalınca her şey, özellikle insana özgü güdülerim, sağlığım bozuluyor. Pili takınca normal insana benziyorum. İstediğim toz pembe bir dünya değil, sizin algıladığınız dünyayı algılayabilmek diyordum. Ve hep boşuna nefes tüketmiş oluyordum. Ailem sonsuza dek eroinman kalacağımı sanıyor, Ali Kemal ise hala eroinman olmadığımı söylüyordu. Genç bir kızken uykuya dalmadan önce bol para kazanacağım, beyaz atlı prenslerin peşimde koşturduğu bir gelecek hayali kurardım. Şimdi ise uykuya dalmadan önce özellikle Hakan'ı parçalara ayırıyor, her bir parçasını ayrı bir şekilde servise hazırlıyor, iyice çiğneyerek yiyor, huzurla uykuya dalıyordum. Hadi Hakan'a bunları yapmak için sebeplerim var diyelim ama aynı şeyleri sırf ağzının içine giren bıyıkları var diye hiç tanımadığım birine de yapabileceğimi biliyordum. Birilerinin yardımına ihtiyacım vardı ama bana yardım etmeye çalışan herkesten de nefret ediyordum. Emin olduğum tek şey vardı, gittikçe ölüme yaklaşıyordum. Yaşantımın somut bir ispatı olsun istemesem, sadece kadavra olmayı kendime yakıştıramıyor olmasam çoktan ölmüş olurdum. Ama adını koyamadığım, yapmam gereken, bitirmem gereken bir şey vardı. O anı bekliyordum. Sonuçta bu hayata tanıklık eden biri değil miydim ben de? Bu tanıklığın bir anlamı olmalıydı, bir işe yaramalıydı ama neye? Ben insanlardan uzaklaştıkça insanlar da bana karşı tepkisel takılmaya başlamışlardı. Bir kısmı ulaşamadığı ciğere mundar diyor, dört gözle H bulmak için orospuluk yapmamı bekliyorlardı. Oysa radikal dinci bir örgütün tetikçisi olmam bile bundan daha akla yatkın bir ihtimaldi. Orospuluk yapabilmem için hem normal denilen insanlara hem de erkek denilen cinse katlanmam gerekiyordu ve bu imkansızdı.